Ayrım 7. Cebel Avi Sokağı'nı Çocukları. Necip Mahfuz. Sayfa 66. 15. Bölüm. Umayma her zamanki gibi gökyüzünde tek bir yıldız kaldığı anda uyandı. Ethem'e seslenip durdu, o uyanıp iç geçirene kadar bekledi. Ethem kalktı, uyku mahmurdu ile odadan çıkarak Kadri ile Hümam'ın uyumakta olduğu dış odaya geçti ve onları uyandırdı. Genişletilmiş olan baraka artık küçük bir eve benziyordu. Evi çevreleyen duvar aynı zamanda ağıl olarak işlev gören bir arka avlu da içeriyordu. Sarmaşıkla kaplı duvar kaba yapısına rağmen zarif bir görüntü sergiliyor ve Umayma'nın barakasını mümkün olduğu kadar konağa benzetme hayalinden henüz vazgeçmediğini gösteriyordu. Baba ile oğulları avluda su dolu bir kovanın etrafında buluştular. Yüzlerini yıkayıp çalışma kıyafetlerini giydiler. Barakanın içine esen rüzgar beraberinde yanan odun kokusu ile küçük kardeşlerinin ağlama sesini getiriyordu. Nihayet barakanın girişindeki alçak masanın çevresine oturup içinde bakla yağnisi olan bir tencereden yemeye başladılar. Günün bu saatinde sonbahar havası nemli ve neredeyse soğuktu. Ama bu rüzgarlara dayanmaya alışık vücutları etkilemiyordu. Uzaklarda İdris'in barakası görülüyordu. O da büyümüştü. Konakta sessizlik içindeydi. Sanki dış dünyayla hiçbir bağlantısı yokmuş gibi kendi içine dönüktü. Elinde taze süt dolu bir testiyle içeri giren Umayma, testiyi masaya koydu ve yere oturdu. ''Neden sütü saygıdeğer büyük babamıza satmıyorsunuz?'' diye alayla sordu Kadri. Ethem artık şakakları ağarmış olan başını Kadri'ye çevirdi ve ona ''Yemeğini ye ve sus, senden tek istediğimiz biraz susman.'' dedi. ''Limonları, zeytinleri ve yeşil biberleri toplama zamanı geldi neredeyse.'' dedi Umayma. Bir yandan ağzındakini çiğnemeye devam ederken. ''Kadri, turşu kurduğumuz günleri çok severdin, sen hatırlıyor musun? Limonların doldurulmasına nasıl yardımcı olurdun?'' ''Küçükken hep mutluyduk, bir nedeni olmasa bile.'' dedi Kadri buruk bir sesle. ''Bugün neyin var Ebu Zeyd el-Hilali?'' diye sordu Ethem testiyi tekrar masaya bırakırken. ''Bu efsanevi bir halk kahramanının adıydı.'' Kadri güldü ama bir şey demedi. ''Pazar günü geliyor.'' dedi Hümam. ''Koyunları hazırlamamız lazım.'' Umayma bu sözleri başıyla tasdik etti. Ethem Kadri'ye döndü. ''Zorluk çıkarma Kadri. Seni tanıyan kimle rastlasam senden şikayet ediyor. Korkarım amcana çektin.'' ''Ya da büyük babama.'' Ethem'in gözleri öfkeyle parladı. ''Büyük babandan o şekilde söz etme. Benim hiç öyle konuştuğumu duydun mu? Seni incitecek hiçbir şey yapmadı.'' ''Seni incitmekle hepimizi incitti.'' diye karşı çıktı Kadri. ''Kes sesini. Hepimize bir iyilik yap da kes sesini.'' ''Onun yüzünden bu şekilde aynı İdris amcanın kızı gibi yaşamak zorundayız.'' ''Onun bu işle ne ilgisi var?'' diye kızgınlıkla sordu Ethem. ''Bu sorunun temelinde asıl onun babası var.'' ''Demek istediğim şu, kadınlarımızın bu çorak topraklarda yetişmesi haksızlık. O kızla kim evlenecek söyler misin?'' ''İsterse şeytan evlensin, sana ne bundan? O da babası gibi bir hayvan, bundan eminim.'' Destek ister gibi karısına baktı. ''Evet, aynı babası gibi.'' dedi Umayma. ''Allah onu da babasını da kahretsin.'' diyerek tükürdü Ethem. ''Bu tartışma yemeğimizi mahvediyor.'' dedi Hümam. ''Abartma dedi Umayma şefkatle. En çok beraber olduğumuz zaman mutlu oluyoruz.'' Birdenbire uzaklardan İdris'in sesi duyuldu. Küfürler ve hakaretler yağdırıyordu. ''Sabah duası.'' diye mırıldandı Ethem tiksinerek. Kahvaltısını bitirdi, yerinden kalktı ve dışarıya çıkıp el arabasını itmeye başlarken ''Dikkatli olun.'' diye seslendi. Diğerleri de ''Hoşça kal.'' diye cevap verdiler. Ethem Cemaliye'ye doğru yola koyuldu. Hümam da yerinden kalktı ve çitle çevrili alana götüren patikaya girdi. Kısa bir süre sonra koyunlar yüksek sesle melemeye başladılar. Toynak sesleriyle patikayı inleterek yola koyuldular. Kadri kalkıp değneğini aldı ve annesine el salladı. Sonra kardeşinin peşinden gitti. İdris'in barakasına yaklaşırlarken İdris yollarına çıktı. ''Ne kadar istiyorsun koca oğlan?'' Kadri İdris'e merakla bakarken Hümam gözlerini kaçırdı ama İdris ısrarcıydı. ''Salatalık satıcısının oğullarından ne zaman cevap alabilirim?'' Koyun satın almak istiyorsan pazara git dedi Kadri sertçe. Ya şimdi bir tane almaya karar verirsem diye güldü İdris.
Lütfen baba olay çıkarma diye seslendi Hint evin içinden.
Sen işine bak diye umursamazca cevap verdi İdris. Bu köle çocuklarıyla konuşuyorum.
Seni rahatsız etmiyoruz. Sen de bizi rahatsız etme dedi Hüman.
Aa, bu konuşan Ethem. Koyunlarınızın arasında olman gerekir, arkasında değil.
Babam senin zorbalığına karşılık vermememizi söyledi bize dedi Hüman öfkeyle.
İdris bir kahkaha kopardı. Allah onun iyiliğini versin. Eğer o olmasaydı ben çoktan kendimi rezil etmiştim.
Sesini sertleştirerek, siz ikiniz benim şanlı adım sayesinde saygın insanlarsınız.
Allah hepinizi kahretsin. Defolun gidin buradan diye ekledi.
Arada bir değneklerini sallayarak yollarına devam ettiler. Hala öfkeden benzi soluk olan Hümam Kadri'ye, bu nasıl bir alçaktır böyle? Çok iğrenç bir adam. Sabahın bu saatinde bile nefesi içki kokuyor dedi. Koyunları çöle doğru güttüler.
Çok konuşuyor dedi Kadri ama bize hiçbir zaman zararı dokunmadı.
Bizden birden fazla koyun çaldı diye itiraz etti Hümam.
Adam sarhoş ve ne yazık ki amcamız, bundan kaçışımız yok.
Büyük kayaya yaklaşırlarken sustular. Gökyüzü parçalı bulutlarla kaplıydı ve güneş ışınları çölün içine işliyordu. Hümam söylemek istediklerini daha fazla içinde tutamadı. Onun ailesinden biriyle evlenirsen büyük bir hata yaparsın.
Kadri'nin gözleri öfkeyle parladı. Tavsiyelerini kendine sakla. Babamdan yeterince tavsiye işitiyorum.
İdris'in hakaretlerinden dolayı hala kırgın olan Hümam, hayatımız yeterince kötü zaten diye devam etti. Daha da kötü hale getirme.
Bu sorunları kendiniz yaratıyorsunuz. Hepiniz ölseniz de kime ne diye bağırdı Kadri. Ben ne istersem onu yaparım.
Koyunların otladığı yere gelmişlerdi. Hümam kardeşine döndü.
Yaptıklarının cezasını çekmeyeceğini mi sanıyorsun dedi.
Kadri Hümam'ı omzumdan tuttu.
Beni kıskanıyorsun diye bağırdı.
Hümam hayretler içinde kaldı. Her ne kadar beklenmedik hareketlerine ve patlamalarına alışkın idiyse de kardeşinden bunu beklemiyordu. Kadri'nin elini omzundan çekti ve Allah yardımcımız olsun demekle yetindi. Kadri kollarını göğsünde kavuşturdu ve aşağılayıcı bir tavırla başını salladı.
Yapabileceğim tek şey sen pişman olana kadar seni yalnız bırakmak dedi Hüman.
Yanıldığını kabul etmezsin sen. En azından çok geç olana kadar kabul etmezsin.
Böyle diyerek döndü ve kayanın gölgelik tarafına yöneldi.
Kadri yakıcı güneşin altında asık suratıyla kala kaldı.
16. Bölüm. Ethem'in ailesi barakanın önünde oturmuş, yıldızların donuk ışığı altında akşam yemeğini yiyordu. Derken Ethem'in evden kovuluşundan beri çölün tanıklık etmediği türden bir olay gerçekleşti. Konağın dış kapısı açıldı ve elinde lamba olan bir karaltı dışarı çıktı. Herkes şaşkınlık içinde lambaya baka kaldı. Karanlıkta dünyaya yaklaşan bir gezegenmiş gibi onu izledi. Karaltı konakla baraka arasında yarı yola geldiğinde herkes ona odaklandı. Yansıyan lambanın ışığında kim olduğunu seçmeye çalıştı.
''Bu yaşlı Kerim, konağın bekçisi'' dedi Ethem.
Adamın onlara doğru geldiğini gördüklerinde şaşkınlıkları ikiye katlandı. Hepsi ayağa kalktı, bazıları yediklerini ellerinde tutuyordu. Bazıları hala lokmasını çiğniyordu ama hiç kimse hareket etmiyordu. Adam doğrudan yanlarına geldi ve durup elini kaldırdı.
''İyi akşamlar efendim.''
20 yıldır ilk defa duyduğu bu ses karşısında Ethem'i bir titreme aldı. Hafızasının derinliklerinde babasının derin sesi, Yasemin ve kına kına kokusu, ev özlemi ve bütün üzüntüleri canlandı. Yer ayağının altından kayıyor gibiydi.
''İyi akşamlar Kerim'' dedi gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak.
''Senin de ailenin de iyi olduğunu umarım'' dedi adam heyecanını saklayamadan.
''Allah'a şükür olsun Kerim.''
Yüreğimdekileri söylemek isterdim ancak size sadece efendimin Hümam'ı derhal görmek istediğini söylemem emredildi.
Bir süre sessizlik oldu. Herkes şaşkınlık içinde birbirine baktı. Sonra bir ses sadece Hümam mı diye sordu. Öfkeyle arkalarına döndüklerinde yanı başlarında durup onları dinleyen İdris'i gördüler. Ama yaşlı Kerim cevap vermedi. Elini kaldırarak topluluğa veda etti, dönüp konağa doğru yöneldi ve onları karanlıkta bıraktı. Küplere binen İdris arkasından bağırdı. ''Bana cevap vermeden mi çekip gideceksin aşağılık ihtiyar?'' Kadri şaşkınlığından sıyrıldı ve hiddetle ''Neden sadece Hümam?'' diye sordu. ''Evet, neden sadece Hümam?'' diye tekrarladı İdris. ''Evine git ve bizi rahat bırak.'' dedi Ethem. Yaşadığı krizden konuşarak çıkmaya çalışıyordu.
''Rahat mı bırakayım? Canım nerede isterse orada dururum.''
Hümam sessizce konağa baktı. Kalbi o kadar şiddetli çarpıyordu ki bu sesin Mukaddam dağından yankılanacağını düşündü. ''Büyük babana git Hümam.'' dedi Ethem durumu kabullenerek. ''Selametle git.''
''Ya ben?''
Kadri tehditkar bir şekilde babasına doğru döndü ve sert bir sesle
''Ben de senin oğlun değil miyim?'' diye sordu.
''İdris gibi konuşma Kadri, sen de oğlumsun, beni suçlama, bu benim suçum değil, onu davet eden ben değilim.''
''Ama onun kardeşler arasında ayrım yapmasına engel olabilirsin.'' diye itiraz etti İdris.
''Bu seni hiç ilgilendirmez.'' Ethem Hümam'a döndü. ''Gitmen lazım. Kadri'nin de sırası gelecek. Bundan eminim.''
''Berbat bir babasın. Aynı baban gibi.'' dedi İdris ayrılırken. ''Zavallı Kadri. Neden boşu boşuna cezalandırılıyor? Aile lanetimiz en akıllı olanlara zarar verir daima. Bu deli ailenin Allah belasını versin.''
İdris oradan ayrıldı ve karanlığa karıştı. ''Benden nefret ediyorsun.'' diye bağırdı Kadri Ethem'e.
''Onu taklit etme. Buraya gel Kadri. Sen git Hümam.''
''Keşke kardeşim de gelse.'' dedi Hümam kırgın bir sesle.
''Senden sonra o da gidecek.''
''Bu haksızlık. Neden onu bana tercih ediyor? İkimizi de tanımadı halde neden onu davet ediyor?''
''Git.'' dedi Ethem Hümam'a arkasından iteleyerek.
''Dikkatli ol.'' diye fısıldadı Umayma. Sonra ağlayarak Kadri'ye sarıldı. Ama Kadri onun kollarını itti ve kardeşini takip etti.
''Geri gel Kadri'' diye seslendi Ethem. ''Kısmetini zorlama.'' ''Yeryüzündeki hiçbir güç benim geri dönmemi sağlayamaz.'' dedi Kadri öfkeyle.
Umayma daha yüksek sesle hıçkırmaya başladı. Derken içerideki çocuklar da ağlamaya başladı. Kadri kardeşine yetişmek için adımlarını hızlandırdı ve karanlıkta yanına ulaştığında İdris'in de Hind'in elini tutarak yanlarında yürüdüğünü gördü. Konağın dış kapısına ulaştıklarında İdris Hümam'ın soluna Kadri'yi, sağına da Hind'i itti, sonra da birkaç adım geri çekildi.
''Aç kapıyı Kerim!'' diye bağırdı. ''Torunları büyük babalarını görmeye geldi.''
Dış kapı açıldı. Elinde lambası ile Kerim eşikte göründü ve kibarca konuştu. ''Lütfen içeri gelin Hümam Bey'im.''
''Bu Hümam'ın kardeşi Kadri diye seslendi İdris. Bu da Hind. Ağlaya ağlaya ölen anneme çok benziyor.''
''Biliyorsunuz İdris Bey'im, davet edilmeyen hiç kimse buraya giremez.'' Hümam'a işaret etti. Hümam da içeri girdi. Kadri Hind'in elini tutarak onu takip etti ama İdris'in tanıdığı sert bir ses bahçeden seslendi.
''Günahlarınızla beraber defolun sizi baş belaları.''
Kadri ile Hind oldukları yerde dona kaldılar. Dış kapı kapandı, İdris üzerine çullandı, onları omuzlarından yakalayarak öfkeden titreyen bir sesle
''Ne günahından söz ediyor?'' diye sordu.
Hind acıyla haykırırken Kadri hızla İdris'e doğru döndü, onun ellerini kendi omuzlarından ve Hind'in omuzlarından indirdi. Hind dönüp oradan koşarak uzaklaştı ve karanlığın içinde aniden kayboldu. İdris birkaç adım geriledi, sonra Kadri'ye bir yumruk attı. Çocuk darbenin şiddetine rağmen yıkılmadı, sonra da o İdris'e daha da sert bir yumruk attı. Konağın duvarının önünde vahşice birbirlerini tekmelemeye ve dövmeye başladılar.
''Seni öldüreceğim!'' diye bağırdı İdris. ''Seni orospu çocuğu!''
''Önce ben seni öldüreceğim!'' diye bağırdı Kadri. Birbirlerini yumruklayıp durdular. Sonra Kadri'nin ağzından ve burnundan kan gelmeye başladı. Derken Ethem deli gibi koşarak geldi.
''Oğlumu rahat bırak İdris!'' ''Yaptıklarından dolayı onu öldüreceğim!'' diye haykırdı İdris.
''Onu öldürmene izin vermeyeceğim. Onu öldürürsen yaşamana izin vermem.'' Hind'in annesi haykırarak oraya geldi. ''Hind kaçtı İdris. Onu ortadan kaybolmadan önce bulmalısın.'' Ethem İdris ile Kadri'nin arasına girdi kardeşine. Hadi ama bir hiç için kavga ediyorsun. Kızın hala iffetli, kimse dokunmadı ona. Ama onu korkuttun, o da kaçtı. Git ortadan kaybolmadan önce onu bul diye bağırdı. Kadri'yi kendine çekti. Onu aceleyle sürüklerken çabuk ol, ben bıraktığımda annen bayılmıştı dedi. İdris karanlıkta kaybolurken Hint, Hint diye avızı çıktığı kadar bağırıyordu. 17. Bölüm. Hümam Yasemin çardağının altından terasa doğru giden yolda yaşlı Kerim'i izledi. Bu bahçede gece apayrı bir şeydi, tatlıydı, keyifliydi. Çiçeklerin ve otların kokusuyla yüklüydü. Verdiği mutluluk duygusu kalbinin derinliklerine kadar siniyordu. Oğlan mutluluk, ihtişam ve buraya karşı yakıcı bir sevgiyle kendinden geçti. Bunların hayatının en coşkulu anları olduğunu anladı. Bazı pencerelerin kepenklerinin ardında ışıklar gördü. Kabul salonunun kapısından yayılan güçlü bir ışık da aşağıdaki bahçeye geometrik bir şekil yansıtıyordu. O pencerelerin ardındaki oturma odalarında yaşanılan hayatı, nasıl bir hayat olduğunu, kimlerin bu hayatı yaşadığını düşününce kalbi hızla atmaya başladı ve aklına tuhaf bir gerçek gelince daha da hızla attı. O da bu konaktaki ailenin bir ferdiydi, bu hayatın bir ürünüydü. Şimdi de sade mavi cellabiyesi ve soluk takkesiyle yalın ayak olarak bu hayatla yüz yüze geliyordu. Basamakları çıktılar ve terasa ulaşınca sağa dönüp küçük bir kapıya yöneldiler. Bu kapıdan girip bir mezarlık kadar sessiz bir merdivenden çıktılar ve süslü tavandan sazılan bir lambayla aydınlatılmış uzun bir koridora geldiler. Koridorun ortasında kapalı duran büyük bir kapıya yaklaştılar. Son derece duygulanmış olan Hüman, bunun gibi bir yerde, hatta belki tam da burada, merdivenlerin tepesinde annem 20 yıl önce nöbet tutuyordu. Ne kadar moral bozucu bir düşünce bu diye düşündü. Yaşlı Kerim büyük kapıya vurarak Hümam'ın içeri girmesi için izin istedi, sonra geri çekilerek onu biraz itti ve içeri girmesini işaret etti. Oğlan yavaş yavaş, zarif bir şekilde ve biraz da korkarak içeri girdi. Arkasından kapının kapandığını duymadı. Tavanda ve salonun köşelerinde titreyen ışığın karşısında da hafifçe irkildi. Tüm dikkatini bir adamın minderlerle kaplı bir sedirde bağdaş kurduğu merkezi noktaya verdi. Büyük babasını daha önce hiç görmemişti ama karşısında oturan kişinin kimliği konusunda hiçbir kuşkusu yoktu. Bu görkemli adam bu denli olağanüstü özelliklerini duyduğu büyük babasından başka kim olabilirdi ki? Belleğinin tamamına hakim olan, ancak kalbine de huzur ve güven veren o iri gözlerin bakışıyla büyülenmişçesine yaklaştı ona. Alnını neredeyse yastığın kenarına değdirecek kadar eğildi ve elini uzattı. Adamın ona verdiği eli saygıyla öptü, sonra beklenmedik bir cesaretle konuştu. ''İyi akşamlar büyük baba.'' Ona cevap veren güçlü ama merhametli bir ahenk barındıran ses onu şaşırttı. ''Hoş geldin oğlum, otur.'' Oğlan sedirin sağında duran sandalyeye gidip kenarına ilişti. ''Rahatça otur.'' dedi Cebel abi. Hümam sırtını sandalyenin arkasına dayarken kalbi de mutlulukla dolup taşıyordu. Dudaklarından bir teşekkür döküldü, sonra sessizlik çöktü. Ayaklarının altındaki halıdaki şekilleri inceledi. Nasıl ki güneşin etkisi ona bakmadan hissediliyorsa, Hümam kendisine yöneltilmiş olan bakışın gücünü de o derece hissetti. Derken sağındaki küçük oda aniden dikkatini çekti, korku ve hüzün karışımı bir duyguyla odanın kapısına baktı. ''O kapı hakkında ne biliyorsun?'' diye sordu adam. Hümam'ın dudakları titredi. Adamın nasıl her şeyi gördüğüne şaşırdı. ''Bütün dertlerimizin oradan kaynaklandığını biliyorum.'' dedi alçak gönüllülükle. ''O hikayeyi duyduğunda büyük baban hakkında ne düşündün?'' Hümam cevap vermek için ağzını açtı ama Cebel abi ondan önce konuştu. ''Gerçeği söyle.'' Hümam yaşlı adamın sesinin tonunun o kadar etkisinde kaldı ki içtenlikle cevap verdi. ''Babamın davranışının korkunç bir hata olduğunu düşündüm ama cezanın da çok sert olduğunu düşündüm.'' Cebel abi gülümsedi. ''Bunlar aşağı yukarı aklından geçenler.
Yalandan ve kandırılmaktan iğrenirim. Onun için kendini rezil eden kim olursa olsun evimden kovarım.
Hümam'ın gözleri yaşlarla doldu.
Senin iyi bir çocuk olduğuna inanıyorum. Onun için seni çağırttım.
Teşekkür ederim efendim, dedi Hümam gözyaşları ıslanan bir sesle.
Bu evin dışındaki hiç kimseye vermediğim bir fırsatı sana vermeye karar verdim. Bu evde yaşayacak, bu evde evlenecek ve burada yeni bir hayata başlayacaksın.
Hümam'ın kalbi mutluluktan kendinden geçercesine atmaya başladı ve peşrevden sonra şarkıyı bekleyen bir müzik hayranı gibi bu harika ezgiyi tamamlayacak kelimelerin gerisini bekledi. Ama yaşlı adam başka bir şey demedi. Hümam tereddüt etti, sonra konuştu.
İyi kalpliliğinizden dolayı minnettarım.
Bunu hak ediyorsun.
Oğlan bir büyük babasına bir de halıya bakıp durdu, sonra endişeyle,
peki ya ailem, diye sordu.
Ne istediğimi sana açıkça söyledim, diye azarladı Cebel abi.
Onlar da affınızı ve şefkatinizi hak ediyorlar, diye yalvardı Hümam.
Cebel abi buz gibi bir sesle, ne dediğimi duymadın mı, diye sordu.
Elbette, ama onlar benim annem, babam, erkek ve kız kardeşlerim, benim babam da.
Ne dediğimi duymadın mı?
Sesi öfkeliydi. Odaya sessizlik çöktü. Sohbetin sona erdiğini göstermek için adam,
git onlarla vedalaş, sonra buraya dön, dedi.
Hümam yerinden kalktı. Büyük babasının elini öptü ve oradan ayrıldı. Yaşlı Kerim onu bekliyordu. Yerinden kalkıp sessizce oğlanı takip etti. Terasa ulaştıklarında Hümam bahçenin başındaki ışıkta bir kızın beklediğini gördü. Kız aceleyle kaybolmadan önce Hümam onun profilini, boynunu ve ince vücudunu gördü. Büyük babasının sözleri kulaklarında yankılandı. Bu evde yaşayacak, bu evde evleneceksin. Onun gibi bir kızla evlenmek, babamın eskiden yaşadığı hayatı yaşamak. Bu kumar babasını nasıl mahvetmişti? Bir el arabasını iterek geçirilen bir hayata yüreği nasıl dayanmıştı? Bu büyük fırsat bir hayal sanki. Babamın son 20 yıldır kurduğu hayal.
Ama benim çok başım ağrıyor.
7. ayrımın sonu. Sayfa 76.